itopya.com ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Bir ikisi bir de daha gündemi değerlendirmek üzere Enis'le birlikteyiz. İlk haberimiz yine İstanbulluları sevindiren bir haber. Aslında ikisi bir tamamen İstanbul yerelti ilk aradığı gibi falan oldu değil mi?
Evet, olabilir.
İstanbul'dan haberlerle. Akbil artık cep telefonlarından kullanılabilecek hale gelmiş. Çok uzun zamandır aslında tartışılıyordu. Abi Akbil her türlü makine var. İşte manyetik okutuyoruz, NFC'li cep telefonundan niye okutup geçemiyorum? Ya da en basiti mesela niye dokunmatik özelliği olan kredi kartımı bastırıp geçemiyorum? Hala da bir İstanbul kartı almak zorundayım diye. Şimdi karekod uygulamasıyla beraber cep telefonlarımızı kullanarak gemiye binebilecekmişiz, metroya binebilecekmişiz, işte metrobüsü kullanabilecekmişiz. Mayıs ayında ilk denemeler başlayacakmış, pilot denemeler.
Parayı nasıl yükleyeceğiz acaba?
Bir uygulaması
yani kredi
var.
Kartından direkt tanımlayarak yükleyeceğiz herhalde o zaman. Herhangi bir şeye bağlı kalmayacağız yani. Çünkü mesela benim en büyük sıkıntım şu oluyor. Bazen evden çıkıyorum, otobüse bineceğim. Etrafta hiçbir akbil yüklenilecek yer yok orada. Basıyorum, yetersiz bakiye.
Bittin. Yalvarıyorsun
görüşürüz. Sonra. Yalvarmıyorum ben, görüşürüz diyorum, biniyorum. Ben
herkes yalvarmaya başlıyor. Ben yalvarırım kapıda.
İnerim. Minibüsüme binerim, öyle giderim yani.
Ya orada şey yaşıyor musun hiç? Üçleri uzatıyorlar ya sana, almıyorsun hani.
Ben istemiyorum. Yok, ha, başkasının için basarsın. Başkası ben için diyorum aslında. Ki siz de başkası için basarsınız diyorum.
Ya ben de öyle diyorum da o adam beni bir mahcup oluyor. Lan al üçleriyi de kurtulayım yani, ne şeymiş diye böyle.
Ben şöyle o kadar mahcup şey değil. Yok abi, sıkıntı değil diyorum ya. Sen de başkası için basarsın. Bence mevzu bitiyor yani.
Almıyorum yani şu ana kadar ama verdiklerini de bugüne kadar aldı.
Cayır cayır alıyormuş şimdi sırf benim altımda kalmamış
benim
için.
Ben adama şey söyleyeyim. Abi 3 lira o... Normal alırsan.
Abi 3 lira ama şimdi ben bunu gittim, yükledim. Kartın sonuçta bir şeyi var.
O normal basarsan 3 lira. Ben bastım bunu, o 5 lira diye. Aslında olabilir ha. Düşünülebilir. Ya şey gördüm ben. Polis onları topladı sonradan. Bekliyorlardı abi. Sen yetersiz bakiye sesini duyduğun yanına yaklaşıyor. Abi senin için basayım mı diyor. Hmm. Aa sağ oluyorsun, basıyor 5 lira istiyor.
Ha öyle bir şey mi varmış?
Tabii vardı. O şeylerde ya. Bekliyorlardı girişlerde.
Aa hiç bilmiyorum.
O da bir ticaret oluşturmuş yani. Girişimci gençlerimiz çok fazla. Toplanıyorlar. Girişimler yapıyorlar.
Evet, devamlı otobüste bir adam var ve bekliyor yani, öyle değil mi?
Basıyor sabahtan senin için ver 5 lira falan. Ama onun şey otobüsün içinde değil bu. Metrobüslerde gişede bekliyorlar.
Ha içeride değil
yani. Tabii yani muavinle anlaşması lazım. Muavin kovar adamı ya. Ne yapıyorsun birader sen
muavin diye. Yok ki, otobüs şoförü var artık işte.
Ha işte o kovar yani onu. O kadar da değil. Doğru ya da ondan yani. Anlaşacaksın. Bir ticaret modeli oluşturacaksın. Ama başlayacakmış, güzel bir proje. Umarız darısı kredi kartlarıyla ödemenin de yanına gelir. Çünkü biz bankalar arası kart merkezine sorduğumuzda ya dedik siz bir başvuru yapın. Siz aracı olun da kart dokundurup geçeyim yani. Tamam. Evet, İstanbul karta daha indirimli yapabilirsin ama yani şimdi düşünseniz adam Ankara'dan geliyor, İzmir'den geliyor. Bir günlük işi var. İlla İstanbul kart mı alsın? Yani
zaten bence her şey için geçerli.
Çevreye de zararı var bu
yani
arada.
Sadece İstanbul boş için plastik. Değil. Yani tüm belediyelerle anlaşıp uluslararası yani Türkiye çapı içerisinde geçerli olan bir kart sistemi olsa çok güzel olur. Ya yani bizim için de geçerli. Mesela Eskişehir'e gittiğim zaman orada şey alıyorum. Hani oranın biletini alıyorum yani, tek seferlik kullanmalık biletini. Evet. Onunla geçip gidiyorum. Hani bu şeyden kurtarır hani. O uğraştan kurtarır yani.
Ya kredi kartı aslında bana sorarsan en güvenilir konulardan bir tanesi. Bankalar zaten aracı ödemeyi. Tıkla abi geç. Bence komisyonda anlaş.
Uygulamanın nasıl bir zararı olabilir diye düşünüyorum. Yani uygulama üzerinden yapmanın zararı
ya
mı olur?
Şimdi şöyle, bu arada uygulama demişken uygulama şey de var. Biliyorsun şu an elindeki kartı cep telefonuna tanımlarsan eğer uygulama üstüne para yükleyebiliyorsun bu arada. Cep yani bir karta sahipseniz üstündeki seri numarasını uygulamaya girdiğinizde bu sayede İstanbul Büyükşehir Belediyesi nereye adım attın, hangi tuvalete girdin, saat kaçta çıktın hepsini görebiliyor arkadaşlar. Bu tamamen sizin elinizde. Ya bana böyle söylediler, abi dedim ben niye gireyim ki bunu? Zaten her şeyimizi takip ediyorlar adım adım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de beni takip etmeye versin dedim yani. Bir de böyle bir durum var. Yani şimdi bu verileri saklıyorlar mı saklamıyorlar mı bilmiyorum. Bence saklamamaları lazım. Çünkü görüyorsun işte konusunun uzmanı olmayan herkes veri saklamaya kalkıyor. Sonra hackerlar saldırıyorlar abi. Oradan o verileri sızdırıyorlar, çalıyorlar. Bak 460 bin tane kredi kartı bilgisi çalındı. Kimsenin sesi çıkmıyor nereden çalındığına dair. Eminim ki konunun uzmanları da nereden çalındığını bilmediği için ses çıkartmıyor herhalde. Aa kredi kartı mı çalınmış?
Nereden çalınmış acaba?
Ya işte abi millet saklıyor. Niye saklıyorsun ya? Zaten ben istemediğim sürece saklamaması lazım. Evet. Bir arada Sony öyle halt yedi biliyorsun. PSN'e hackledilen evet, kredi kartı bilgileri sızdı.
Aynen.
Zorlan tutuyordu kredi kartı bilgilerini ben istesem de istemesem de. Hatta üyeliğini iptal ediyorsun. Kredi kartın kalıyor orada bilgisi.
Evet.
Zaten en büyük sıkıntı da ondan çıkmış. Adam artık üye değil. Ama kredi kartı bilgisi adamlarda duruyor.
Evet, büyük sıkıntı. Evet, o dönem zaten bayağı fail bu dönemdi ya. Evet. PlayStation 3 dönemi. Evet.
PSN kapandı bir ara. Tabii. Açamadılar uzun
zaten
bir süre falan.
O, evet, videosu benim kanalda var arkadaşlar ya. Onu şey yapabilirsiniz, hackleme videosu.
Allah razı olsun Enis için. Yani yine pirin çıkarttım burada.
Ama yani şimdi senden mi dinlesinler, benden mi dinlesinler? Yani hazır çekmişim.
Neyse arkadaşlar, sizi yine sevindirecek bir haberle karşınızdayım. AMD Rise the Game isimli bir kampanyayla 5500 ve 5700 serisi ekran kartı alanlara bir oyun paketi veriyor. Oyun paketi benim çok hoşuma gitti bak. Resident Evil 3, Ghost Recon Breakpoint, Warcraft 3 Reforged. Bu arada Warcraft 3'ü hiç kimse beğenmemiş.
Evet. Öyle bir şey ya var. Oyunda ben oynamadım ama arkadaşım, deneyen arkadaşlarım oldu mesela böyle. Ses dosyaları eksik, matchmaking çalışmıyor bilmem ne.
Şaka mı ya? Nasıl çıkartmış öyle bir oyunu?
Ya bir de bir şey yok. Hani bir yenilik de yok yani. Hani görsel update falan var. O hani nasıl bozdunuz mevcut oyunu diye. Şu an Metacritic'te user score'u 0,5 en son. Yani nasıl hani mevcut olan bir şeyi bu kadar kötü yaptınız diye bayağı bir söyleniyorlardı yani.
Ama
insanlar.
Bu şeye döndü ya. Kart oyunu tuttuktan sonra Blizzard abi tamamen şekil değiştirdi. O kart oyunu tuttu ya. Abi biz niye uğraşıyoruz dedi ya. Yani düşünmüşlerdir. İşte World of Warcraft, Warcraft, Diablo'ya falan bakmışlardı. Bir de kart oyununa bakmışlardır, tamam mı? Kazanılan paralara. Gerek yok abi. Kart paketi deste çıkar çıkar sat. Deste çıkar çıkar sat abi.
Ya ama şöyle bir şey var. Sonuçta kart oyunu oradan para kazanıyor ama o demek değil ki diğerinden para kazanamayacak. Yani oradan da para kazanacak.
Kazanabilir
para
aslında kazanacak. Evet.
Kazanıyor yani ya. İşte yani. Wow, çok enteresan gerçekten. Mevcut şey bu kadar kötü. Ya kendilerinin farkında olmadan bu kadar kötü çıkarıyor olmaları, içerideki hani bu işin kalitesi. Blizzard dediğiniz zaman hep kalite akla gelir çünkü. Yani evet. Adamların mottosu odur. Yani Blizzard ismini görüyorsan belli ki kaliteli bir şeyle karşılaşacaksındır. O algı kıran ikinci olay oldu bu yani yakın zamanda.
Ne yazık ki böyle bir durum var. Şimdi bakıyorum Resident Evil 3 belki de içerideki en iyi oyun.
Evet,
paketteki.
Iyi. Ghost Recon Breakpoint geçen senenin oyunu ve kimseyi çok heyecanlandıracak bir oyun değil.
Ya Breakpoint şöyle bir oyun. Ben her zaman söylüyorum. Bedava verirlerse abi güzel bir oyun. Yani o bence grafikleriyle, ekran kartının yeni aldığın, o heyecanlısın olan iyi grafiklerde bir şey göreyim dedin, açıp oynarsın
evet,
abi.
Olabilir. Olabilir.
Yani bedava çünkü. Yani ekran kartının yanında gelmiş. Ha, Warcraft için bir şey diyemiyorum, denemedim. Ama o da patchlerle falan toparlayacaktır. Paket kart. Kötü değil. Paketin zaten toplam değerine baktığımızda ekran kartı kadar falan yapıyor. Yani birisi altı yazmış 5700 almak şu anda çok daha mantıklı oldu diye. Evet. Yani eğer karşı tarafın oyunları yoksa, vermiyorsa bu tarafa geçmek sizin için daha mantıklı olabilir.
Ben devam edeyim arkadaşlar. Hazır oyun demişken Mesut Çevik güzel bir pas atmış oldu buradan bana. Şimdi tabii bayağıdır video çekmediğimiz için bayağı bir haber birlikte ama hepsinden değil de biraz da hani göze çarpanlardan bahsedeyim istiyorum.
Azar azar vereceğiz. Hepsini tek videoda verirsek tek videoda biter.
Ya çok fazla var ama mesela PlayStation 5'in logosu belli oldu. Biz bunu konuşmamıştık yani. Hani şimdi bunun üzerine çok konuşmaya gerek yok.
PlayStation 4'ün logosu yine 5 yazıyor.
PlayStation 4 105 milyon satışı da geçti. O tam gaz devam ediyor. 106 milyona dayandı. Onu da geçer yakında ya. PlayStation 4 bayağı Last of Us çıktıktan sonra çünkü
evet,
satacak büyük ihtimalle. Ama asıl konuşacağım haber Lord of the Rings'in oyunu geliyor. Zaten bu aslında konuşulan bir şeydi. Fakat insanlar tabii Yüzüklerin Efendisi oyunu dediğiniz zaman çok büyük şeyler bekliyorlar. Doğal olarak hani isim büyük, ağır bir isim var.
Evet.
Oyunun da ağır olacağı düşünüyor ama enteresan bir şey olacak bu. Çünkü bir Alman firma yapıyor bunu ve genelde bu firma büyük oyunlar yapan bir firma değil. Biraz daha adventure tarzına yakın oyunlar yapan bir firma. Daha önceki 30-40 oyun çıkartmışlar belki ama bir tanesini bile oynamamış ve duymamış olma şansınız var.
Evet.
Kötü oyunlar değiller ama size hitap etmiş olabilirler. Bu abiler ablalar Lord of the Rings Gollum oyunu yapacaklar. Aslında bir Gollum'un hikayesini anlatacağız. Gollum'un macerasını yaşayacağımız bir nokta olacak. Filmde Gollum'u görüyoruz ama bazı noktalarda bizim karakterlerle kesiştiği yerleri görüyoruz. Bu sefer Gollum'un hani o görmediğimiz taraflarda ne yaptığıyla alakalı bir hikaye anlatılacak ve
Gollum olmak istiyor musun Enis?
Çift karakterli oluyor olması ya beni heyecanlandıran bir fikir değil.
Beni de evet.
Yani ben hani
o yüzden sordum.
Ama şöyle bir şey var. Bildiğimiz gibi böyle hani Gollum'la aksiyona gireceğiz. İşte bıçaklar çekilecek, ordunun saplanacaktan ziyade biraz daha Walking Dead benzeri bir şey düşün yani daha böyle hani.
Düşünsene iki adım atıyorsun kendi iki karakter arasındaki konuşma diyalog çıkıyormuş. Sürekli diyalog çıkıyor.
Zaten mesela hani onu da bir mekanik haline getirebilirler. Sonuçta Gollum'un kendi içinde yaşadığı çatışmayı da mekanik haline getirebilirler. O noktaya önem veriyorlarmış yani. Ama böyle bir oyun geliyor. Nasıl bir kalitede çıkacak göreceğiz çıktığı zaman ama farklı bir bakış açısı olacaktır Yüzüklerin Efendisi oyunlarına. Bir de şunu söyleyeyim. Assassin's Creed Ragnarok'la alakalı çok fazla şey dönülüyor. Çıkacak çıkmayacak diye ama hep Viking temasında olunacak deniliyordu Assassin's Creed için. Adının Ragnarok olmayacağını söylemiş önemli bir kaynak. Hani çok fazla spekülasyon var demiş burada. Viking temasında olacağıyla alakalı da tam olarak aslında öyle değil gibi bazı açıklamalar olmuş. Merak ediyorum hani nasıl bir şey çıkacağını. Net detay yok ama tam kafamızda kurduğumuz gibi o Viking döneminde geçen Assassin's Creed görülmeyebilir ilerleyen dönemlerde.
Enteresan. Ya ben Assassin's Creed serisini çok merak etmiyorum. İşin garip tarafı şu. Son oyunu beğenmiştim. Hani genel olarak değişik gelmişti en azından Assassin's Creed oyunları içerisinde. Şu Mısır'da geçen.
Origins. Ondan sonra Odyssey çıktı.
Evet. Odyssey'i oynama şansı bulmuştum. Odyssey dedim ki fena olmamış. Aa, beni yerin dibine gömdüler. Ondan sonra Odyssey'e niye kötü Odyssey diyenleri, bilmiyorum anlamadım. Odyssey'e kötü diyenleri de ondan sonra yerin dibine gömerken gördüm insanları. Ben şeyi anlamadım sadece. Ben nerede tam olarak.
Nerede yanlış
sanırım
yaptım
sanırım benim dediğimden alakalı. Ben bir şey diyorsam abi kesin yanlış
söylüyorum. Eski Assassin's Creed'i sevenler yenilerini sevmiyorlar çok fazla. Yenilerini çok sevenler de hani yenilerinin iyi olduğunu düşünüyorlar ki bence hani Odyssey'de Origins'de iyi oyunlar yani.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi Microsoft'un benim sevdiğim bir anlayışı var Xbox kısmında. Herkese, her şeye oyunlar erişilebilir kılma olayı. Yani diyor ki mesela ben oyunumu PlayStation'a çıkarttım.
Yanlışlıkla oyunlara erişilebilir kırma dedi. İçindeki korsancı konuştu. Microsoft'un en sevdiğim bir oyunlara erişilebilir yani, kırıyor.
Ben mesela Microsoft'a tavsiyede bulunuyorum. Eğer Xbox'ın satış rekoru kırmasını tekrar 100 milyona geçmesini istiyorsa yapabileceği şey çok basit. Basit bir şey var. İnsanlara orayı... Neyse ben anlatayım şimdi olayı. Erişilebilir kılıyor yani herkesin oyunlara erişmesini istiyor. PC kullansın, Xbox kullansın fark etmesini istiyor. Bu güzel bir şey. Aynı zamanda engeli olan insanlar için de, çeşitli engelleri bulunan insanlar için de ne bileyim elinizi kullanamıyorsunuzdur, boynunuzu hareket ettiremiyorsunuzdur, yerinizden kalkamıyorsunuzdur. Bazı gamepadler geliştirdi ama bu gamepadler sayesinde ödüller de aldı çeşitli. Diyor ki kendine göre özelleştir, kendi durumuna göre özelleştir bu gamepad'i ve oyun oyna. Oyun oynayabil.
Bayağı dolan bir muhabbet bu arada.
Evet. Bir grup da buradan esinlenmiş. Yine bu kiti kullanarak, özelleştirerek bazı Arduino'lu sistemleri tamamen felçli, artık solunum cihazına bağlı olarak yaşayan bir insana dahi oyun oynatabilecekleri, sadece baş parmağını hareket ettiren bir insana oyun oynatabilecekleri bir sistem geliştirmişler. Tekerlekli sandalyeye koyulabilen bir eklenti bu. Elektrikli tekerlekli sandalyenin joystick'ine bağlanıyor sistem. Ve oturuyorsun sen tekerlekli sandalyenin o joystick'iyle, kontrol pediyle oyun oynayabiliyorsun. Ha, müthiş bir şey ya.
Vay be.
Ya çünkü şimdi şöyle bir şey var. Doğal olarak tamam yürüyemiyorsunuzdur. Tekerlekli sandalyenizi elinizle ittirebiliyorsunuzdur. Daha rahat hareket edersiniz ama boyundan aşağısı felçli olan ya da sadece işte elinin belli kısımlarını hareket ettirebilen insanların doğal olarak hareket etme şansları çok daha az. Daha az evden dışarı çıkabiliyorlar. Canları sıkılıyor, ne yapsınlar? Oyun oynamak burada güzel bir çare olabilir.
Bence oyun
vakit
oynamak
geçirme.
En güzel alternatiflerden bir tanesi olacaktır ki hani oyun ya böyle bir çözüm sunuluyor olması çok gerçekten
beni de çok etkiledi ve
bayağı iyiymiş yani.
Freedom Wing isimli bu projeye açıkçası ikisi bir değer vermek istedim. Ekibe de tebrik ediyorum.
Ya sıkıntısı şu sadece projelerin hani bunların Türkiye tarafında mesela Microsoft'un yaptığı şeyde biz Türkiye'de hiç yansımasını görmedik yani. Hani ben hiç görmedim Türkiye'de.
Ya aslında Microsoft ekibi beni arayıp şeyi söylemişti. Geçtiğimiz sene için söylemişti. Ya biz iki tane böyle kit getireceğiz.
Ha, örnek olarak
kutu getireceğim. Açılım yapmak ister misin demişlerdi. Ben dedim ki ya kutu açılım yapmak isterim tabii ki ama ben sonuçta engelli bir birey değilim. Bunun önemini ve anlamını anlatabilmem için bir bireyli arkadaşla açsam sizin için uygun mu dedim. Yani engeli bulunan bir arkadaş. Yok bizim için aslında daha iyi olabilir. En azından onun da görüşlerini almış oluruz dediler. Çünkü doğru. Yani ben onu yorumlayacağım ama nasıl yorumlayacağım? Ha, böyle buton var ama benim için
ki.
Bir şey yok. O deneyecek ve diyecek ya bu benim işime yaramıyor mesela. Ha, bu benim işime yaramıyor diyecek. Ama çıkacağız yani işin içinden anlatabiliyor muyum? Onun denemesi daha iyi olurdu. Tamam dediler. Okeyleştik her şeyde. Ama cihaz gelmedi. Çünkü Microsoft Türkiye ekibinde de doğal olarak onların distribütör kısmında bazı sıkıntıları var. Her ürünü getirmek istemiyorlar. Yani, Xbox Türkiye'de tam oturmuş bir şey değil ya hala. Yani
benim dediğim işte
organizasyon.
Şeydi. Hani örneği göndermeye geçtim. Satış için de sonuçta burada bir dağıtım kanalı olması
evet.
Gerekiyor falan filan. Ya inşallah bu tarz şeyler...
Ya bunlar bir de niş ürünler tabii. Evet, getirip 100 bin tane satacağız diye düşünmüyor yani. Evet. Birazcık öyle bir durum var. Microsoft Xbox Live'deki güvenlik açıklarını bulanlara $500 ile $20,000 arasında ödemeler yapacağını söylemiş. Güvenlik açıkları bugün belki de firmaların en önemsediği konular arasında yer alıyor. Apple ile ilgili görüyorsunuz her gün bir listeyle çıkıp.
Ben de onu diyecektim.
Hatta ben her gün buldum fiyatı beğenmedim falan diye böyle.
Beraf aynı listeliler vardı yani. Üç kere falan ben aynı insanların haberini gördüm.
Farklı
zamanlarda.
İşte Apple'ın verdiği fiyatı beğenmedik. Pazarlık yapıyor güya kafasına göre. Haber çıkacak Apple da fiyatı arttıracak falan böyle değişik tarzlarda. Ya şimdi açığın büyüklüğüne ve zarar verme kapasitesine göre bir etiketi var. Yani size ödenen paranın. Şimdi adam da açık küçükse şey yapmak istemiyor tabii ki. Abi kapatmasam da olur diyor. Yani ne olacak diyor. Sen de diyor ki abi teşekkürler al $20 hani. Teşekkürler ya o kadar uğraşmışsın evet. Vakit harcamışsın falan tarzında. Olabilir. Belki de haksızdır. Belki de bizimkiler haklıdır. Bilemiyorum. Ben firmanın yanında yer almıyorum ama Microsoft'ta bir portal oluşturmuş ve diyor ki videosuyla yazılı ve videolu olarak bize açıkları gösteren videolar yüklersen biz $500 ile $20,000 arasında sana ödeme yapabiliriz. Güzel bir durum tabii ki. Önemli olan şu. Beyaz ekranlar bunu zaten bir bedel beklemeden yapıyorlar ama bir de böyle parayla karşılanışınca hoşlarına gidiyor. Kötü niyetli değiller. Zaten senin iyiliğin için çalışıyorlar. Bir de sen onları ödüllendirmiş oluyorsun. Adam para kazanmış oluyor bundan. Ben destekliyorum bu tip atılımları.
Ben o zaman sen Microsoft'un Xbox'tan çok bahsettin ve şey açısından bahsettin ya, hani ilk bahsettiğinde işte her yerde oyunlarımız oynasın, evet, erişim yapsın diye. Şimdi PlayStation tarafıyla alakalı şöyle bir şey var aslında. Yakın zamanda bir haber çıktı. Çok da önemli bir kaynaktan çıktı. Resmi olarak doğrulanmadı ama gerçekten benim çok güvendiğim bir kaynak bu. Yalanlama da gelmedi bu konuyla alakalı. Olay şu, PlayStation 4'ün özel oyunu Horizon Zero Dawn var ya, PC'ye geliyor. Yani bu yaz ayları içerisinde PC'ye gelecek veya geleceği duyurulacak gibi bir haber var. Şimdi bu gerçekten bir kırılma noktası olacak PlayStation dönemi için. Çünkü Horizon Zero Dawn PlayStation'ın kendi yaptığı bir oyun. Bazı oyunlar var mesela sonradan PC'ye gelen. Detroit Become Human var. Ondan sonra işte Death Stranding gelecek. Bunlar da PlayStation özel oyunlar ama PlayStation'ın kendi yaptığı oyunlar değil.
Yani Sony stüdyosu değil, öyle söyleyelim.
Yani bunlar hani işte anlaştığı firmanın yaptığı oyunlar. Evet. Bu sefer adamların kendi yaptığı oyun ilk defa PC'ye gelecekse tarihte bir ilk olacak bu. Ve bundan sonra insanlar şu soru işareti olacak. Diğerleri de gelecek mi doğal olarak? Şimdi mesela Last of Us 2 ile alakalı bir söylenti var. Last of Us 2'yi yapanlar Nvidia şeyin ekran kartlarını bilen birini arıyorlarmış. İş ilanı vermişler. İşte PC'de veya konsola tecrübesi olan diye yazmışlar böyle. Şimdi Nvidia ekran kartlarında şeyi olun deyince millet diyor ki PlayStation'da Nvidia ekran kartları kullanılmıyor. 5'te de kullanılmıyor, 4'te de kullanılmıyor. Acaba PC ile alakalı bir şey mi gelecek? Bu Last of Us 2 için de olabilir. Bir sonraki projede için de olabilir bilmiyorum ama Sony'de oyunlarını yavaş yavaş PC'ye belli bir zamandan sonra çıkarma politikası gidecek mi bilmiyorum. Açıkçası enteresan bir karar olabilir onlar için. Çünkü PlayStation 4'te çok başarılı bir sezon geçirdiler. Hem satışta hem şeyde ama belki PC'ye çıkarıp öyle bir satarız ki bu oyunları, hani konsoldaki satış düşse bile bizim karlılık oranımız daha da artar diye düşünmüş olabilirler.
Bana mantıksız bir çalışma gibi gelmiyor. Bugün PlayStation 4'ün oyunlarına baktığımızda genel olarak, yani kafadan sayacağın 10 oyunu hala daha PC'ye çıkart deli gibi satış grafiği
zaten
yakalayabilirsin.
Genel olarak oyun dünyasına baktığın zaman son 10 yılın en kaliteli oyunları arasında PlayStation oyunlarının adını görürsün yani. Evet. Hani çok üst düzey kaliteye sahip.
Yani orada şunu yapabilirler. Şimdi PlayStation 5 çıktığında, bu hepimizin böyle medium olmasına, teknolojiden çok anlamamıza gerek yok, PlayStation 4 satışlarının daha azalacağı, yavaşlayacağı, PlayStation 4'e çıkan özel oyunların kalmayacağı, artık bundan sonra herkesin PlayStation 5'e odaklanacağı anlamına geliyor. Şimdi PlayStation 4 için özel oyunlarda remake olarak PlayStation 4'e gelecek.
Ama geri dönük, gelecek. Remake değil de geri dönük uyumluluk olacak.
Ya bir de öyle var. Geri dönük uyumluluk olursa bunu da yapamayacak. Şimdi burada bu oyunlardan para kazanması lazım. Bak şimdi yapılmış bir emek var ve o emek hala geçerli. Ne yapacaksın? Abi al oyunu. Şak.
Ama bak bu şimdi böyle söylediğin zaman tabii çok mantıklı geliyor kulağa. Hani düz ticaret olarak baktığın zaman ama bunun genel olarak bir algıda yaptığı bir kırılma olacak. Algıda yaptığı kırılma da şu olacak. Şimdi only on PlayStation diye etiketle sen bu oyunları sattıktan sonra PC'ye çıkarırsan bundan sonra insanların hepsi PlayStation 5'te 6'da çıksa aynı şeyin beklentisine girecekler. Yani hani exclusive benim için, ben exclusive olarak bakmayacağım. Bence çıksın. Yani bana sorarsan Switch'e de çıksın. Benim için hiç fark etmez. Sadece ticari olarak şirket gözünden bakmaya çalışıyorum. Hani bu algıyı kaybetmek onlar için ticari olarak zarar vermeyecek bir şeyse o zaman bunu hesaplamasını yapmışlar.
Horizon Zero Dawn iyi bir deneme. Şöyle deneme. O oyun PlayStation oyunları içerisinde kötü bir oyun değil. Ama öyle biliyorsun.
Last of Us, God of War'da değil.
İlk 5'te de yer alacak bir oyun değil yani.
Benim için değil. Evet,
evet değil. Ya çoğu insan için öyle. PlayStation'ın varsa exclusive oyun olarak güzel bir oyun. Yani şu anda PC alternatifi çok az olan oyunlardan
konsolun
bir tanesi.
Konsolun varsa alırsın, evet, ama konsol onun için konsol almazsın.
Almazsın, öyle bir oyun. Şimdi bunu PC'ye çıkartıp 4 yıllık 5 yıllık bir oyunu PC'ye çıkartıp orada deli gibi satabilirlerse, abi 4 yıl 5 yıl sonra bir oyunu çıkarsa kimse umursamaz diye düşünüyorum.
Kimse umursamaz geçtim. Şey sıkıntı abi. Şimdi sen mesela PlayStation'ı almışsın. Şimdi Last of Us için düşün. Horizon'a kadar tamam şey bir örnek ama Last of Us'ı düşün mesela. Şimdi Last of Us için konsol alasın var, almıyorsun, bekliyorsun. Hani anladın mı? Yani biraz artık algı değişmeye başlayabiliyor genel olarak. Yani eğer PC'ye bir gün sonra bir gün gelecekse.
Şöyle bir şey de var Enes. Şimdi mesela PlayStation akışına şöyle bir bakın. Bugün yeni bir PlayStation 4 alalım. Hı-hı. Aldık. Hı-hı. PlayStation 4'e çıkan özel oyunlardan bir tanesini satın almaya kalkalım. Ne olsun? İşte Uncharted 5 miydi? 4 müydü en son çıkan? 4. Alacaksın. Abi fiyatı o kadar düşük ki, hı-hı, şu an. Yani almayanı dövüyorlar sopayla, tamam mı? O kadar düşük bir fiyatı var. Yani aslında Sony oyunun satışını artık öyle çok da ahım bir kar yapamıyor.
O doymuş artık yani.
Doymuş piyasası. Yani artık doymuş. O onun içinde konsol satabiliyor.
Ya bak ben senin mantığını anlıyorum.
Kere demiyor.
Bak ben senin mantığını anlıyorum. O evet yani sen diyorsun ki ürünü zaten hani bitmiş, doyum noktasına ulaşmış PlayStation'da. Artık PC'ye çıkarabiliriz diyorsun ama bu ben de diyorum ki söylendiği kadar basit bir şey olmayabilir. Uzun vadede bunun PlayStation olan oyunculardaki bakış açısını değiştirebileceğini söylüyorum. Yani
değiştirebilir belki ama
çünkü bak
5 sene 6 sene
bak,
ya.
Sen müşterisin, sana sadece PlayStation'da diye bir oyun satıyor. Ama sadece PlayStation'a değil oyun artık.
Ben onu şöyle değiştirelim. Onion PlayStation 5 yani. Sadece PlayStation 5 tane.
Yani işte ben
sonra
zaten...
Sonra da olduğu süreç boyunca.
Bana sorarsan PC'ye çıkarsın canım. Yani mis gibi oyun. Yani ben zaten yani bir şey için konsol alınması gerekliliğini istemiyorum yani olmasın diye ama...
Ya bak.
Bak bunun uzun vadede zararlarını da söylenmeden geçmeyelim.
Öyle olabilir
uzun
belki.
Uzun vadede bazı zararları da var. O da şu, şimdi PlayStation kaliteli oyun yapmasının sebebi kendi konsolunun oyun yapması. Hem konsol hem PC oyun geliştirirken aynı kaliteyi korur mu yoksa seri üretime mi geçmeye karar verir falan, hani bunlar hep soru işareti olarak kalabilir.
Abi 5-6 senelik döngüde ben sadece şundan korkuyorum. Hani Horizon çıkarsa göreceğiz, henüz daha kesinleşmiş bilgi
tabii
yok
var. Tabii kesin bir şey, ama ben hakikaten yani. Bu kaynağın kuvvetli bir kaynak ya, yani Sony'nin görmemesi ihtimal yok, böyle bir yalanlama da gelmedi, bayağı da oldu yani, bu dün çıkmadı, hani bayağıdır muhabbeti dönüyor.
Şimdi orada şöyle bir problem var sadece. Şimdi Sony PC'ye çok fazla oyun yapan bir firma değil. Bu tip firmalar, hele özellikle Nvidia tarafında da alamıyorsa, RTX destekli falan gelecek, ray tracing falan, hani PlayStation 5'te geliyor ya şimdi. Ray tracing falan, oradan şey yapabilirler. Abi oyun çıkacak büyük ihtimalle çalışmayacak zaten. Yani onu çalıştırabilmek için öyle bir PC'ye sahip olman gerekecek ki. Bak şimdi bu firmalar için de ayrı bir pazarlama ünitesi oluyor. Bunu PlayStation 4'te adam 100 lira oynuyor abi. Aa, senin 100 bin liralık bilgisayar oynatmıyor
Microsoft
mu?
Microsoft öyle satıyor mesela. Yani evet. Microsoft hani sen bunu oynayabilirsin ama bizim konsolumuz en azından yurt dışında öyle.
Abi şimdi Forza'ya yani. Bakıyorsun, Xbox One X'te çalıştığı gibi çalıştırabilmen için satın alman gereken PC çok daha pahalı bir PC. Yani bence PlayStation tarafından da pazarlama etiketi olarak bu birazcık canlı hale getiriyor. Oynayamıyorsun zaten. Yani ne yaparsan yap oynayamıyorsun.
Olabilir.
Ve diyorsun ki abi ben bu oyunu çok sevdim ya ama iyi bir şekilde oynamak istiyorum, ne yapayım? PlayStation 5 alayım. Çünkü oyunu PlayStation 5'te de oynayabileceksin ya artık. Öyle bir durum söz konusu olacak. Zuckerberg açıklamış, WhatsApp'tan nasıl para kazanacak? Şimdi WhatsApp'a reklam koyacağız dediler, tepki aldılar biliyorsun. Hayırdır kardeş, sen ne yapıyorsun? Diye ki,
WhatsApp'ına para reklam koyuyorsun.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Alternatifsiz değil WhatsApp. Bugün WhatsApp'ı niye kullanıyoruz? Bizi rahatsız etmediği için kullanıyoruz. Şimdi WhatsApp'ın üstünde reklam olursa abi, yani kullanmayız. Şimdi düşünsene, sana bildirim atıyor. Enis'in yeni videosu çıktı, izle. Sen vermişsin parayı. Özellikle bana bildirim attırıyorsun falan böyle. Yaparsın yani, ben seni tanıdığım için. Ben o zaman WhatsApp'ı kullanmam Enis'im. Seni de bloklarım, net bir şekilde söyleyeyim yani.
Kardeşim Mark aç mı gitsin evine ya?
Ya şimdi Mark da demiş ki abi bu, bizim bundan para da kazanmamız lazım.
Ya evet, yani bedava veriyoruz ama.
Ama bunlar paralıya gelsin, Telegram
yani
falan coşar.
1 lira kesiyordu bunlar bizde.
Abi o yalandı ya, hiçbir zaman yapmadılar onu. Öyle onu
şey
ödeyenler varmış bu arada.
Nasıl ödüyorsun peki?
Ben gördüm, o eskiden de çıkıyordu işte WhatsApp süren bitiyor, bedava kullanma süren. 1 lira alacağım senden falan filan.
Peki nasıl
soruyordu.
Yalan oluyor öyle bir şey varsa?
O WhatsApp satın alınmadan önceydi. Deniyorlardı. Ha, yapabilir miyiz satın alan olur mu? Olmuş da. Para verip veren
almış. Dolandırmışlar yani. Mı bizi yani?
Ya verenler almış şimdi. Verenler verme dememiş yani. Ben vermedim hiç. Bekliyordum çünkü ne zaman da olacak dedi. Oldukça iniliyordu onu. Sana bir yıl daha verdik falan. Kullan tarzında. Zuckerberg de demiş ki biz bunu kurumlara açabiliriz. Dükkanlar açabiliriz için yani. WeChat'i döndürmeye çalışıyorlar anlayacağım. Galeriler olabilir. Kurumsal olarak mesajlaşabilirsin, iş takibi yapabilirsin. İşte çalışanlarının bir gruba dahil olmasını sağlayabilirsin. Özel bir grup, dışarıdan sadece yöneticinin işte kontrol ettiği biraz
var zaten
B2B yani. Var
ama
da.
Ama biraz daha anladım yani.
Kurumsal yapalım diyor yani olayı. Daha ya, onların isteklerini, ihtiyaçlarına şey yapalım. Onlardan parayı alalım demişler. Ben dedim ki gün baba zengin ödesin dedim. Yani bizim için WhatsApp'ın parasını da şirket ödesin yani. Bir şey olmaz. Ondan ne haber? Özel WhatsApp kullanırız. Böyle bir modele geçmişler. Ama WhatsApp paralı olacak. Hani parayı yatır. Aman para
WhatsApp paralı
olmadı. Öyle bir geyik vardı ya. WhatsApp paralı olacak bir an evvel indirim falan tarzında.
YouTube'da paralı olacak diye bir geyik vardı da.
Yani evet, öyle durumlar vardı. Olmamış. Bir de Tesla'dan bir haber vereyim. Şimdi Tesla'nın özellikle arabaların otonom sürüşü dillere destan. Herkes bunu konuşuyor. Ve bu adamlar da ara ara bizim otomobilimiz dünyayı böyle görüyor diye videolar yayınlıyorlar.
Evet,
şimdi en
gördüm.
Son otonom sürüşle ilgili bir video yayınladılar. Ve artık şunu söylüyorlar. Biz hazırız. Dünya hazır olduğunda artık bu arabalar istediğiniz her yere gidebilir. Ve videoyu izlediğinizde görüyorsunuz ki tabeladan tutun yolda geçen çocuğa, boşluğa, oradaki duran engele kadar her şeyi evet. Çok net bir şekilde görüyor ve buna göre hareket ediyor. Ama benim de hep söylediğim bir şey var. Yani bu otomobiller Amerikan yollarında böyle gidebilirler. Amerika'da her şey çok kuralına göre işliyor çünkü. Yani önemli olan Türkiye, Hindistan gibi yollarda bunları sürmek. Oralarda henüz daha bir çalışırkenki senaryosunu görmedik. Yani evet. Tesla'nın yayınladığı, bakın Türkiye'de burnumu çıkarttım yol vermiyordu, yolu aldı Tesla gibilerinden bir yaklaşımını görmedim. Çünkü Tesla aracı otonoma bırakırsan köprü trafiğinde şerit değiştirmek için arkadaki arabanın yol vermesini falan beklerse bu araba. Hiç şerit değiştirmeden yanlış bir şekilde yanlış yere dönerek gittiğini falan görebilirsin ama bir uyanıyorsun Edirne'ye gelmişsin. Abi ne oldu falan. Araç şey yazıyor, dönemedim abi. Yol vermedi.
Evet, dönüşü kaçırdım diyor.
Yani olmayacak işte, çünkü ben şeyi gördüm ya. Sola sinyal veriyorum. Sola katılacağım. Abi arkamdaki araba sola geçiyor, hızlanıyor. Sağa katılıyor sonra. Ben sola geçeceğim işte, sağdayım. Bekle, sola geçeceğim. Ben sola katılacağım. Sen de zaten arkamdan sinyal, yani sinyal vermesem diyeceğim ki hadi ben geri zekalıyım. Yani yapamıyorum bu işi, bilmiyorum. Adam da nereden bilsin? Yavaş gidiyorum, sinirlenmiş diyeceğim, tamam mı? Ama yok kardeş, sinyal veriyorum ama adam tabii trafik kurallarına bir haber olduğu için o sinyalin ne anlama geldiğini de anlamamış olabilir. Belki de ona o ışıkla beraber küfür ettiğimi falan zannetti, lan yerim seni. Ya da soldan geçebilirsin abi. Hani o sinyali yakıyorum ya. Soldan geçebilirsin
yani, sana
beni.
Sana yakıyorum bunu yani. Yani. Devam et buradan.
Devam diye. Et gibilerinden anlamış da olabilir, bilemiyorum tabii. Ama videoyu izleyince tabii etkilenmemek elde değil. Yani şunu, o kadar garip bir olay ki bu. Bir video çekelim seninle şu anda. Premiere verelim, diyelim ki işte al işle bunu. Bizim için objeleri falan ayır. Abi saatler sürer o işler. Evet. Ve bunu gerçek zamanlı olarak yapıyor bu otomobil. Gerçek zamanlı olarak 3 boyutlu objeleri tanıyor, karar veriyor. Sağa mı dönecek, sola mı dönecek, duracak mı? Bunların hepsini o anda yapabilen devasa bir işlem gücü. Ve adamlar bunu kendi işlemcileri, kendi kartlarıyla yapıyorlar aynı zamanda. Evet. İşlemci de kendileri yaptılar. Tebrik ediyoruz.
Bakalım ne zaman biz de bunun hani kullanılması, denenmesi,
abi şeyleri, ben sana örnekleri... bir şey göre söyleyeyim. Suzuki Swift ya da Micra gibi bir araba şu anda Türkiye'de 125 bin lira, tamam mı? Bak, giriş seviyesi. Ben bunu 2016 yılında, yani o otomobilleri 35 bine 40 bine satıyorlardı Türkiye'de. Evet. Şu anda 125 bin. Ben bu otomobillerin kendi kendine gittiği versiyonunun fiyatını düşünemiyorum. Yani şu anki dar bütçeli kafamla, tamam mı?
Evet.
O abi, otomobilin kendi kendine gitmeyi başladığı zaman düşünemiyorum.
Fiyatlar inanılmaz ya, her ay. Her erkeğin, yani arabaya giden her erkeğin bir hobisi vardır ya. Her ay sahibinden ne girip, evet, hani Allah şu arabanın fiyatları ne kadar olmuş diye. Bende de var o yani. Her ay bakıyorum böyle hani şu ne kadar, bu ne kadar falan diye. Her ay grafik böyle bak.
Aha, inanılmaz.
Şöyle gidiyor.
Ya biz aile otomobili alırken işte limitlerimizi sonuna kadar zorlamıştık ama tabii ki belli bir payda bıraktık. Yani sonuçta arabayı aldık, bir şey olursa başımıza gelmesin. Hani kenarda bir birikmişimiz olsun diye. Şimdi eşimden şeyi konuşuyoruz. Keşke, yani keşke. Altın maltın ne varsa hepsini bozdurup en pahalısını alasın bilseymişiz o zaman. Yani evi de satıp arabayı gömseymişim. Evden daha fazla şey oldu, değer kazandı.
Değer kazandı ama kazanmıyor yani değer.
Ya kazanmıyor tabii de yani, yani en azından alırdık, şimdi alamayacağız. Yani şu anda alma şeyi tamamen gitti hayalim.
İnanılmaz ya, biz de aldığımızda işte ne dedik ki, değiştiririz bundan 2-3 sene sonra.
Değil mi, yok öyle yani bir şey kalmıyor abi.
Bakıyorum. Değiştirmeye kalksak yani çok enteresan. Mesela bizim arabayı biz aldığımızda 48 bin almıştık. Şimdi 48 bin liraya araba almak bana çok ütopik geliyor.
Abi
yani.
Şimdi mesela hani eşimden konuştuk. S500'e bakıyorum. Diye. Tamam, 2020 model. Abi o fiyata...
Abi o fiyata
hani
neler var alabileceğim.
Adamın da battığı seviye. Hani konuşurken birden bir sohbetin bitti ya.
Aynen, ha, değil mi şu an? Tabii abi, ben
milyon
de aslında
muymuş?
Sen kaç almıştın abi? Evet. 2 milyon be abi.
2 milyon bir de full paket değil falan diye böyle dert yeniyor.
Bulundu böyle ortamlarda. Garip geliyor gerçekten insana. Square Enix...
Ben bulunamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın.
Doğrudur. Bu ne iş bir şey ya? Ben bulunamadım, kusura bakmayın. Biz de böyle mazlum çocuğuyuz mu demek istiyorsun yani?
Yok
ben
ya,
de ben bulundum de... diyorum. 2 milyonu ezdik demiyorum beraber.
Yok, ben şey duydum ya, adam dert yeniyordu. O abi işte BMW 5 serisi aldık. Full paket aldık. Aynalar katlanmayan model getirmişler. Böyle iş mi olur falan. Olur mu öyle iş ben de ben ondan,
çok
ondan daha fazla şey yapıyorum. Sinirleniyorum. Parayı veren
o. BMW dava açmış.
Adam şaşırıyor. Abi dur sakinleş. Tamam, sıkıntı yok. Kullanıyoruz biz falan.
O kadar da dert değil diye. Şimdi konuşamadığımız konulardan bir tanesi oyun dünyasıyla alakalı. Çok gerçekten heves kırıcı bir olay. Oyunların ertelenmesi. Yani 2020'nin ilk yarısı muazzam olacak derken patatese dönmeye başladı. Bannerlord var şu anda. Resident Evil 3 var. Half-Life var. Hani böyle sayabileceğim akla gelen oyunlardan. Ne ertelendi? Avengers'ın oyunu vardı. Ertelendi. Eylül'e ertelendi. Cyberpunk vardı. O da ertelendi. O da yine sonbahar ertelendi. Ondan sonra Final Fantasy 7 çok ertelenmedi gerçi. O bir ay ertelendi. Bir de Dying Light 2 vardı. Ne zaman çıkacağını tam bilmiyorduk ama o da ertelendi. Hani bu kadar oyunun ertelenmesi artık çok anormal değil. Ertelenmeyen oyun görmek çok anormal olmaya başladı. Eğer bir projenin çapı büyükse kesin erteleniyor abi. Yani kesin. Daha önceki örneklerde de işte ertelenmişler. Resident Evil diyorum işte. Red Dead Redemption 2 ertelenmiş, God of War ertelenmiş. Yani Rockstar bile ertelemiş oyunlarını. 7 yılda oyun yapan bir firma olmasına rağmen bize planlı, prensipli biliyoruz ama onlar da ertelemişler hep. Ya projelerin çapı büyüdükçe ertelenme süreleri de artıyor, sıklıkları fazlalaşıyor. Böyle ertelenme haberleri var. Bunları da paylaşayım dedim.
Ya şimdi işin garip tarafı şu oldu. Bunlar bazen ticari nedenlerden dolayı da ertelenebiliyorlar. Her ne kadar biz yetiştiremedik, kodu yetiştiremedik falan dese de.
Ben bazılarının ticari nedenlerden ertelendiğini düşünmüyorum yani.
Ya bazıları da olabiliyor. Hani ticari nedenlerden ertelendiyse eğer adam yine şok yaşıyor. Çünkü bütün rakipleri yine aynı tarihte çıkıyor. Yani abi siz çıkaydınız
mesela
bari.
Diyor ki,
hani...
Abi ben Cyberpunk'la aynı dönemde çıkmayayım. Erteleyeyim oyunumu diyor.
Ya, Cyberpunk da geliyor yanından sonra.
Ben de erteliyorum.
Gördüm diyor restini. Reste tarzında. Öyle, o garip oldu. Umarım öyle bir durum yoktur. Firmalar çünkü zora düşüyorlar sonra. Bir tanesi elenecek yani. Sonuçta dünya çapında da baktığınızda herkes her oyunu almıyor.
Ya tabii canım öyle. Öyle bir durum var. Adamın bütçesi tek oyunluktur. Belki ona göre verecek. Mesela zamanında Half-Life'ın Mart'ta çıkacağı duyulmuştu. Cyberpunk'ta hemen yakın tarihlerdeydi. Cyberpunk'a sormuşlardı hani korkuyor musunuz? Half-Life geliyor falan filan diye.
Ha, onu oynamak için 3000 liralık sete ihtiyaç var.
Adam da zaten demişti. Öyle demişti yani. Yani kapaca ona göre demişti. Yani ben hani aynı şey olduğumuzu düşünmüyorum demişti. Ya. O sadece biraz daha hani niş bir kitleye hitap ediyor onlar demişti. Ya, bizi çok etkileyeceğine ben inanmıyorum, düşünmüyorum. Biz gene çıkacağız demişti. Ne oldu? Ertelediler gene.
Yani.
Bir şey oldu da.
Şeyden dolayı korkmuşsun. Ulan stoklar tükendi. Adam bunu 3000 verdiyse ömrü billah bir daha oynanmaz. Hani bir daha oynanmaz abi.
5 yıl bizim oyunları oynayamaz yani.
Ya şöyle oynamazsın. Düşünsene Half-Life oynamak için seti aldın. Taktın kafaya. Verdin 3000-3500. Hatta Türkiye şartlarında 15 bin lira para. Bak. Half-Life'ı bir alırsın. Oynarsın, tüketirsin. Sonra onun 30 liralık, 20 liralık bir zibilyon oyunu var. Onların haricinde başka oyun uzun süre bakacağını zannetmiyorum 600-700 liralık. Zaten o seti aldın ya, işe yaramasını istiyorsun. Çünkü işe yarar oyun da yok bu arada. Half-Life'la oynadın.
Var şey çıkmış aslında ya, o bayağı iyi duruyordu. Walking Dead'in oyunu.
Ya belki biliyorsun onu oynarsın.
Bayağı hiç fena durmuyordu yani. Sadece biraz korku hani, ben oynayabilir miyim bilmiyorum o kadar. Yani çok hardcore olmasa bile VR'ı taktığın zaman zaten, evet, zaten bir korkuysa 5 korkuya dönüşüyor bir anda.
Ya ben VR'da şey oynamıştım bir kere. Böyle çığlıklar geliyor alttan. Merdivenden aşağı inmeni istiyor. İnmedim abi yani. Dedim ki abi ya benim standart bir hayatım var. Çıkartıyorum misler gibi dünyanın. Niye kendimi korkutayım o kadar geleyim ya? Yani. Niye ineyim abi? Aşağıda çığlık geliyor. Ya bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz o saçma şeyi senin yapmanı istiyor. Bunu aşağıda bir şey kesiyorlar bildiğin ya. Evinde silah da yok. İnmemi istiyor aşağı.
Evet.
Yok dedim kalsın abi bak. Çıkarttım inmedim. Hayattayım. Gördün mü bu kadar. O filmlerde de böyle yaparsanız hayatta kalırsınız. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi. Aslında savaş gemisi, tabii ki savaş gemisi dediğimiz bizim aklımıza ne geliyor? Toplu Rus'a. Hep 2. Dünya Savaşı'nda bu gemiler aklımıza geliyor. Artık onlar da kalmadı.
Evet.
Ucunda küçücük bir top var. Gerisini sürekli füze atıyor oraya buraya. İşte uzaktan yakaladım seni. 40 kilometre. Şak güm öyle vuruyorlar artık. Bir şey kalmadı yani. TCG Anadolu da bizim böyle çok amaçlı çıkartma gemilerimizden bir tanesi olacak. İçine yükleyeceksin tankı mankı askeri. İşte üstünde helikopterler falan filan olacak. Götüreceksin abi bir kıyıya çıkartacaksın. İnşallah tabii ki bunlara hiçbir zaman gerek duymayız da. Hani bir yerlere orduyu götür, oradan çıkarsın savaştan. Ama bunlar düşmana korku veriyor. Dostlara da güven veriyor yani. Senin askeri olarak güçlü olman her zaman önemli. Liman testleri başlamış ki bu geminin şöyle bir özelliği var. %68 yerli bu geminin. Yani işte elektronik sistemlerinden bilgisayarına, radarına kadar elimizden geldiğince Türkiye'de Türk mühendisinin ürettiği teknolojilerle donatmaya çalışıyoruz. Şimdi görüyorum ki roket sanında özellikle füze teknolojileri, roket teknolojileri konusunda çok ileri seviyelere gelmiş. Gemilerimizi donatıyor, uçaklarımızı donatıyor, askerlerimizi donatıyor. Yarın öbür gün belki de %100'ü yakın yerlilik oranlarıyla bu gemileri suya indirmeye başlayabileceğiz. Evet. Tersende liman testlerine başlamışlar. Güzel konular, güzel gelişmeler. Ben de bu gelişmeleri duydukça gururla anlatıyorum. Eskiden bize kızıyordunuz. Niye sürekli Amerikan askerlerinden haber veriyorsun, Amerikan teknolojini anlatıyorsun diye. Adamlar PR yapıyordu, bizimkiler PR yapmıyordu. Şimdi bizimkiler anladılar o işin önemini.
Evet, yani paylaşması
birazcık,
gerekiyor.
Evet, bu sektöre mühendis kazandırmak istiyorsan, insanların buraya birazcık merak duymasını istiyorsan, senin de PR yapman lazım. Yapıyoruz, ediyoruz, bak çalışıyoruz demen lazım ki adam da elektronik okuyorsa, ben nasıl bir işte İHA yaparım, üstüne silah takarım diye düşünmeye başlasın. Düşünün biraz da. Şimdi bir başka şey, bizim Kargo 2 kamikaze İHA'larımız var. Böyle sürü halinde uçabiliyorlar. Evet. 50 tanesi beraber gidiyor mesela. Yağmur gibi yağıyorlar düşmanın üstüne filan. Envantere katılmışlar. Biz ilk testlerini gördüğümüzde etkilenmiştik. Şimdi TSK'nın envanterinde bunlar yer alıyorlar. Ne işe yarıyor bunlar? Diyelim ki bir düşman üssü var. Şimdi düşman üssüne bir drone'la gitmeye kalktığında bir taneyle falan vurabiliyor. Ama 50 taneyle gittiğinde ve değişik noktalara bunlar inip patladıklarında farklı bir etki yaratıyorlar. Uçak göndermiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Uzaktan kaldırıp gönderiyorsun. Maliyet hesabında tabii ona göre yapıyorlardı. Bu üssü vurursak mı kurtarmaz.
Gerek yok.
Diğerini vuralım falan filan tarzında. Ama envanter gelişiyor. Türk teknolojileri TSK'nın envanterinde boy boy yer almaya başlamış durumda. Sizlerle paylaşalım dedik ve son haberimiz de buydu açıkçası. Yani genel olarak yine bir ikisi birinde sonundayız arkadaşlar. Hüzün dolu bir vedayla. Hoşçakalın.
Kısa süreli bir veda olacak ama.
Evet.
Hoşçakalın.
Hani şey yapayım dersen eğer şey de yapabilirsin bunu. Bana sorarsan iyi olmuş.
Tamam, şu adamı kapatır mısın?
Kalsın ya, ne güzel. Sonuna kadar izle özellikle.
Şey kaç kilo var?
Ha bak bas şunu abi.
Bir de.
Fena değil. Tamam iyi, yeter o.
Onu buradan benim yukarı taşımam lazım. Touchpad olarak kullanıyor mu şu anda?
Evet.
Nasıl?
Şey Windows tuşuna bas abi, en kolay öyle bak. Windows tuşuna bas, o seçildiyse sağ sol tuşlarını kullan sonra. Bak şöyle. Hı-hı. Şöyle yapıyorsun abi. Mesela bunu bir yere taşımak istiyorsun, tamam mı? Ama böyle bir olay var. Niye rezil ediyorsun beni? Vallahi.
Aboneliğinden çıkıyorum.
Hemen koşa koşa.
Bu adam cahil. Açtın da orada kendi videonu göstereceğim diye.
Vallahi sonra.
Geri de alamıyoruz şu anda.
Dur şimdi alacağım.
itopya.com ikisi biri sundu.